Dolayısıyla adımız ve
uyumumuz
için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği bir araç ve aktivite olarak kullanan bir alan olarak bilinen müzik terapinin nasıl uygulandığı ve müziğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini konuşacağız değerli konuğumuzla. Müzik Terapi Derneği Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Burçin Uçaner Çiftadöz stüdyo konuğumuz olacak programımızın ilk dakikalarında. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Teselli ver kırılan gururuma, bir tebessüm et unutursun zamanla, yine dalmışım aynada yüzüm ağlar, yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Teselli ver kırılan gururuma, bir tebessüm et unutursun zamanla, yine dalmışım aynada yüzüm ağlar, yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı ve Müzik Terapi Derneği Başkanı Doçent Doktor Burçin Uçaner Çiftdalöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Müzikle ilgili konuşmayı her zaman çok seviyorum. Her programda çok seviyorum. Bugün yine hem müzik hem de o müziğin terapi kısmıyla, yani insanları iyi eden kısmıyla ilgili konuşacak olmak öncelikle kendi adıma beni çok mutlu eden bir konu. Bunu paylaşmak istedim. O yüzden tekrar hoş geldiniz.
Teşekkür ederim davetiniz için. Ben de burada olmaktan dolayı, bu konuyu konuşacak olmaktan dolayı çok mutluyum.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, biz bu müzik çalıyordu az önce, Kasım şarkısı Tuval Sezi'den. Çok çok güzel bir şarkıdır. Çok da severiz. Bu şarkı çalarken dedik ki değerli konuğumuza, biz bu müziği dinleyerek de kendi kendimize müzik terapi uygulamış olur muyuz diye sorduk ama sanıyorum olmazmışız. Hemen detaylarını öğrenelim.
Evet, hayat içerisinde bizi aslında mutlu eden pek çok şey var değil mi? Müzik gibi. Örneğin işte çikolata yemek sizi çok mutlu edebilir. Ama bu bir terapi değildir. Aynı şekilde müzik dinlediğinizde çok mutlu olabilirsiniz. Ama müzik terapi olarak adlandırmak doğru değil. Müziğin zaten hani kendi içerisindeki o yapısından dolayı böyle bir etkisi var. Ama müzik terapi bambaşka bir şey.
Evet, biz de şimdi o zaman programımızda müzik terapi nedir bunu öğrenmek istiyoruz. Ama sanıyorum biraz tarihsel sürecine bakmak gerekiyor. Çünkü yalnızca günümüzde değil, yıllar öncesinde, hatta yüzyıllar öncesinde hem Anadolu topraklarında hem de dünyanın farklı yerlerinde müzik terapi uygulanmış bildiğimiz kadarıyla. Detaylarını sizden öğrenelim.
Evet. Dünya, yani farklı coğrafyalarda müzik aslında var olduğundan beri insanları hep etkilemiş ve sağlık üzerindeki etkisi hep merak konusu olmuş. Yani Afrika'ya baktığınızda da bunu görüyorsunuz, Mısır'a baktığınızda da, Yunanistan'a baktığınızda, Orta Asya, Osmanlı, tüm kültürlerde benzer şekilde aynı konuların araştırıldığını, merak edildiğini görüyorsunuz. Öncelikle sağlıktan önce bir takım korkularını yenmek için insanlar müziği kullanmış. Ölüm korkusu, işte doğal afetlerden korkmuşlar. Ne bileyim, şimşek çaktığında çok korkmuş insanlar.
Halen de korkan vardır ama gök gürültüsünden değil mi?
Müziği burada kullanmış. Daha sonra şifa törenlerine dahil ettiklerini görüyoruz. Dediğim gibi Afrika'da da, Mısır'da da, Yunanistan'da, Orta Asya'da. Bugün Orta Asya'da şamanlar hala şifa törenleri içerisinde müziği kullanıyorlar. Çeşitli enstrümanlarla ve kendi sesleriyle birlikte şaman davulu kullanıyorlar, bir takım ziller kullanıyorlar, kendi seslerini kullanıyorlar ve insanları müzikle birlikte tedavi etmeye çalışıyorlar. Aslında çok uzun, binlerce yıldır aynı konuların merak edildiğini, kullanılmaya çalışıldığını, müziğin bir şekilde sağlık içerisinde görüyoruz. Bir devamlılık bu anlamda söz konusu. Ama tabii bunu müzik terapi olarak günümüzde adlandırmak çok doğru değil. Çünkü müzik terapi işte bu yüzyıllar içerisinde sağlık alanında müziğin kullanılmasından bir bilime doğru, müzik terapi disiplinine doğru evrilmiş. Ve günümüzde 300'den fazla üniversitede dünyada müzik terapi bölümleri var. Yüksek lisans, yüksek lisans, doktora programları var. Pek çok araştırma merkezi var. Yapılan binlerce araştırma var.
Evrilmiş dediniz. Neler değişmiş eskiden bugüne?
Şimdi şöyle, aslında biraz da günümüzdeki duruma nasıl gelmiş ondan bahsedeyim ben size. Amerika'da 1. ve 2. Dünya Savaşı gazilerine bu gazileri rahatlatmak için öncelikle müzik kullanılmaya başlamış. Tabii tıp da o zaman bu kadar gelişmiş değildi. Kullanılan ilaçlar, ağrı kesiciler şimdiki gibi değildi. Hı hı. Bu yaralı askerler çok büyük acı ve ızdırap içerisindeydi. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak çok yaralanmışlardı. Askerler için ne yapabiliriz acaba diye düşündüklerinde müziği deniyorlar. Askerler için öncelikle eğlence amaçlı partiler düzenliyorlar. Daha sonra önceden enstrüman çalan askerlere tekrar müzik eğitimi vermeye başlıyorlar. Ve bu süreçte görüyorlar ki askerlerin ağrıları daha azalıyor, şikayetleri azalıyor, işte inlemeler azalıyor. Diyorlar ki demek ki evet, işe müzik işe yarıyor, bir şeyi iyi yapıyoruz. Ve bu programları geliştiriyorlar. İşte çalgı yapımı atölyeleri kuruyorlar hastanelere. Bazı askerler çalgı yapıyor ve bu yaptıkları çalgıları tekrar çalıyorlar. Bazı askerler mesela fizik tedavi egzersizi yapması gerekiyor. Bir kolunu ya da bacağını güçlendirmesi gerekiyor. İşte bu egzersizi yaparken bir takım enstrümanlarla müziği de dahil ederek.
Ritmi belki değil mi?
Ritim olabilir, melodi olabilir, pek çok şey olabilir. Tabii teknikler çok gelişti bu süreç içerisinde günümüze gelene kadar. Bir kolu ya da bacağı güçlendirmek için kullanıyorlar. Onun dışında hastalardan oluşan orkestralar kuruyorlar. Hastalara, bu gazilere çalgı eğitimi veriyorlar, çalgı dersleri veriyorlar, öğretiyorlar. Zaten geçmişte çalan hastalar işte orkestralara dahil oluyor. Hastalardan korolar kuruyorlar, konserler yapıyorlar. Bazı ünlü sanatçıları hastanelere davet ediyorlar. Opera çalışmaları, operet çalışmaları yapıyorlar hastanede. Tabii bunlar uzun yıllar sürüyor ve çok büyük etkileri olduğunu fark ediyor sağlık çalışanları. Daha sonra diyorlar ki bu kadar etkiliyse biz müzisyenlere eğitimler vermeye başlayalım. Çünkü müzisyenler geliyor hastanelere ama çok kırılgan gruplarla çalışıyorlar. Onlara nasıl davranmaları gerektiğini, işte hangi durumda ne yapmaları gerektiğini biraz olsun öğretelim diye.
Yani aslında
küçük
sadece
kurslar başlıyor.
Müzik dinlemek değil, o müziği eğitim unsuru olarak ve tedavi unsuru olarak yapmanın eğitimi veriliyor, öyle
tabii,
değil mi?
Tabii, terapi eğitimi. Hı hı. Sonra işte müzisyen bu eğitimler verilmeye başlanıyor ve Amerika'nın savaş genelkurmay diyelim artık ona, tam resmi adını şu an hatırlayamadım, bir bülten yayınlıyor. Teknik Bülten 187 adı da. Bu bültende gazi hastanelerinde müziğin nasıl kullanılması gerektiği yazılıyor. Bundan sonra bu hastanelere yönelik müzik programları başlatılıyor. Pek çok hastaneye. Hı hı. Ve işte bu faydası anlaşıldıktan sonra 2 milyondan fazla enstrüman bağışlanıyor hastanelere. Hı. 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrasında. Yeter ki hani gazilerimiz iyi olsun, evet, diye 2 milyondan fazla enstrüman bağışlanıyor. Fonlar kuruluyor. Yardım kampanyaları düzenleniyor. Müzik kullanılsın diye. Aslında çok çok güzel gelişmeler oluyor. Sonra bu müzisyenlere verilen eğitimler yeterli olmuyor tabii ki. Artık doktorlar, psikologlar, müzisyenler bir araya geliyorlar ve üniversitede kurslar açmaya başlıyorlar. Daha sonra da 1944 yılında Michigan State Üniversitesi'nde ilk müzik terapi bölümünü kuruyorlar.
Hı hı. Peki yurt dışında, Amerika'da bunlar olurken ülkemizde bu alanda gelişmeler oluyor mu? Çünkü bildiğim kadarıyla Osmanlı Devleti zamanında da Darüşşifalar'da yine bu müzik ve makamsal müzik, hı hı, özellikle o anlamda da çalışmalar ve terapi, aynı zamanda da tedavi yöntemleri de var. Türkiye'de ya da bu coğrafyada neler oluyor?
Bu topraklara gelecek olursak, tabii Orta Asya'dan getirdiğimiz bir kültür var. Yine Anadolu'da var olan bir kültür var. Osmanlı'da şifahaneler kuruluyor. ta 12. yüzyıldan itibaren ve 9. yüzyıldan itibaren dönemin bilim adamları müziğin sağlık üzerindeki etkilerini yazmaya başlıyorlar. Bizim müzik teorisi kitapları dediğimiz edvarlarda. Bir süre sonra pek çok edvarda artık bu gelenek halini almaya başlıyor ve edvarın bir bölümü hep müzik ve sağlık konularına ayrılıyor. Şuri Hasan Efendi, Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, Farabi, İbn Sina gibi çok önemli bilim adamları kitaplarında müzikten ve sağlığı nasıl etkilediğinden bahsediyorlar. İşte günün hangi saatlerinde hangi makamlar dinlenmeli ya da hangi burç hangi makamı dinlemeli, şu makamı dinlerseniz işte şu hastalıklara iyi gelir, rahatlatır, sakinleştirir gibi şeyler, spesifik şeyler yazıyor bu kitaplarda. Tabii bu arada şifahanelerde müzisyenler haftada iki kez şifahaneye geliyor. Şifahanelerde tedavi tamamen ücretsiz. Müslüman ya da gayrimüslim hiç fark etmiyor. Herkese
kapıları açık.
Yine bir takım dönemin işte fonlarıyla ayakta kalıyor bu şifahaneler. Bazen çok zengin kişiler, varlıklı kişiler şifahane yaptırabiliyor ya da şifahane yaptırıyor ya da bağış yapıyor bağış yoluyla. Ve dönem yani orta çağa denk geliyor aslında. Avrupa'da orta çağla mücadele ederken Osmanlı'da şifahanelerde çok güzel uygulamalar yapılıyor. Hastalar ipek yorganlarda yatırılıyor. Bir bıldırcın etiyle besleniyor. Ve haftada iki kez müzisyenler geliyor. Onlara konser veriyor. Şimdi o dönem açısından evet gerçekten çok çok dönemin üstünde belki de uygulamalar çağın ilerisinde. Fakat şimdi geçmişle şimdi arasında bir süreklilikten bahsettik. Belki de müzik var olduğundan beri müzik hep insanları nasıl etkilemiş, insan sağlığı üzerine nasıl kullanılır? Binlerce yıldır bu konu olmuş ama müzik terapi hem çok eski hem de bir yandan çok yeni bir bilim dalı. Günümüz modern müzik terapiyi önceki uygulamalardan ayıran bazı temel farklar var. Burada insan doğasına ilişkin sorulan sorular aslında hep aynı. Meraklar hep aynı ama bir takım metotlar dediğim gibi
tabii teknoloji gelişti. De gelişti haliyle.
Her şey değişti.
Her şeyin değiştiği
zihinsel
gibi.
Zihinsel ve sosyal iklim değişti, değerler sistemi değişti, yüzyıllar içerisinde müzik değişti, makamlar değişti, çalgılar değişti, çağ değişti.
O zaman hemen soralım günümüzde müzik terapi nasıl yapılıyor?
Günümüzde müzik terapinin çok aslında yaygın kabul görmüş bir tanımı var. Yüzden fazla tanımı var. Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiklik gösteren tanımları var aslında. Ama bizim de kabul ettiğimiz tanım Amerikan Müzik Terapi Birliği'nin tanımı. O tanıma göre müzik terapi eğitimi almış profesyonel bir terapist tarafından müzikal terapetik müdahalelerin klinik çerçevede ve kanıta dayalı şekilde kullanılmasıdır.
Evet, yani aslında klinik kelimesi işin içinde geçtiğine göre yani biz müzik dinlediğimizde kendimizi terapi etmiş olmuyoruzun cevabını da almış oluyoruz böylelikle.
Evet, her şeyden önce bir müzik terapi eğitimi alması gerekiyor. Çok iyi müzik bilmesi gerekiyor. Müzik terapisinin müzik bilmesi gerekiyor. Türkiye'de peki bu süreçte neler oldu? 2014 yılında Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genel Müdürlüğü kuruldu. Ve burada 15 alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak kabul edildi. Bu alanlardan bir tanesi de müzik terapi. Aslında pek çok ülkede daha müzik terapi resmi olarak tanınmamışken Türkiye'de yasal olarak yasal zeminde tanınmış oldu. Bu bizler için tabii çok sevindirici. Evet. Ve müzik terapi sertifikaları verilmeye başlandı 2 yıldır. Çeşitli üniversitelerde Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi sertifikaları veriliyor. Hiç müzik bilmeyen bir kişinin müzik terapist olması mümkün değil. Her şeyden önce müzisyen olması gerekiyor zaten.
Konservatuar eğitimi almış olmak birinci şart mıdır? Yoksa hani alaylı diye tabir edebileceğimiz dışarıdan müzik eğitimi almış bir kişi de yine müzik terapisti olabilir mi?
Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın sertifika programına sağlık çalışanları ya da müzik alanından mezun olanlar başvurabiliyor.
Müzik alanından mezun olanlar başvurabiliyor.
Evet, ama sağlık çalışanları da başvurabiliyor. Sağlık çalışanı da olsa müziği bilmesi gerekiyor. Yani yurt dışında hem hekim olup ya da hem hemşire olup hem de aynı zamanda müzik terapisti olanlar var. Ama aynı zamanda zaten onlar müzisyen. Yani müzik bilmeden müzik terapist olunmuyor.
Anladım. ince bir nokta, çünkü örneğin içimizden biri ben müzik terapisti olmak istiyorum diye yola çıkamaz. Öncelikle müzik eğitiminden geçmeli, sonrasında ancak bu yola devam etmeli. Siz nasıl müzik terapistliği ya da bu alanda eğitim aldınız ya da devam ettiniz?
Şöyle... yılı tam olarak hatırlayayım. 2006 yılıydı sanıyorum. Televizyonda bir programda müzik terapi ile ilgili bir haber izlemiştim ve çok ilgimi çekmişti. Daha sonra da Dünya Müzik Terapi Kongresi'ne gittim, Arjantin'e. 2008 yılında. Daha sonra bu kongreyi takip ettim. Çin'de, Yunanistan'da işte neler yapılıyor dünyada görmek istedim. Sonra bir süre Amerika'da Dünya Müzik Terapi Federasyonu Başkanı ile birlikte çalışma fırsatım oldu. O arada 2014 yılında Ankara'da Müzik Terapi Derneği'ni kurmuştuk. Ve benim gibi hani müzik terapi hakkında bilgi sahibi olmak isteyip de hani yurt dışına gitmek zorunda kalan, gidemeyecek olan bir sürü insan vardı ve sağlıklı bilgi alamıyorlardı müzik terapi hakkında. O nedenle Müzik Terapi Derneği'ni kurma gereğini hissettik ve Müzik Terapi Derneği'ni kurduk. Kurduğumuz günden itibaren de müzik terapiyi doğru olarak anlatmaya çalışıyoruz Türkiye'de.
Evet, aslında biraz çalışmalarınızdan lütfen bahsedin. Belki size katılmak ya da yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler olabilir dinleyicilerimizin arasında. Neler yapıyorsunuz kurulduğunuz günden bugüne dernek çalışmaları olarak?
Öncelikle çeşitli şehirlerde konferanslar verdik. Müzik terapi nedir ve müzik terapi ne değildir, bunu anlatmaya çalıştık. Sonra yurt dışında eğitim almış müzik terapist arkadaşlarımız var Türkiye'de ve dernek içerisinde arkadaşlarımız. Onlar atölye çalışmaları yaptılar. Yani uygulama yaptılar ki hani birazcık daha anlatabilelim diye. Daha sonra yurt dışından alanın önde gelen isimlerini, Dünya Müzik Terapi Federasyonu Başkanı gibi kişileri davet ettik. Pek çok sempozyum yaptık. Projeler yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Tabii dünyada çok büyük bir müzik terapi literatürü var. Ancak Türkçe yok. Evet. Ve yine alanın çok önemli kitaplarından iki tanesini Türkçe'ye çevirdik. Onun dışında Türkiye'de yapılan müzik terapi uygulamalarıyla ilgili yurt dışında bir kitap yayınladık Cambridge'de. Bu şekilde devam ediyoruz. Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu'na üye olmak için başvurduk 2016 yılında.
Ne güzel.
Evet, 2 yıl gözlemci üye olarak yer aldık. Asil üye olduk. Artık Müzik Terapi Derneği Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu üyesi.
Buradaki... Bu üyelik bize ne katıyor?
Buradaki amacımız aslında şuydu, biz de uluslararası standartlarda müzik terapi eğitimleri verelim. Ve ileride bir gün bu eğitimler başlarsa buradan mezun olan terapistler gidip başka ülkelerde de çalışabilsinler. Biliyorsunuz Avrupa'da pek çok Türk yaşıyor.
Evet.
Her şeyden önce müzik terapistinin o ülkenin kültürüne hakim olması gerekiyor. Yani bir Alman müzik terapisti Türk müziğine hakim olmayabilir, evet, ve orada yaşayan bir Türk'le rahat çalışamayabilir. Ama Türkiye'de eğitim almış bir Türk müzik terapist gidip Almanya'da ki Türklerle daha rahat çalışabilir.
Çok güzel ifade ettiniz. Çok haklısınız. Kesinlikle ben de sizinle o anlamda aynı düşündüm siz anlatırken. O zaman şunu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Kimlerin müzik terapi, yani bunu hani bir sağlık unsuru olarak düşünürsek hangi sağlık alanında müzik terapi daha çok fayda sağlar? Kimler başvurabilir müzik terapistlerine ya da başvurmalı?
Aslında yeni doğandan terminal sürece kadar hiçbir yaş sınırı ya da hastalık kısıtlaması, öyle bir şey yok. Kişinin müziğe yatkın olması da gerekmiyor. Müzik yeteneği olması, herhangi bir enstrüman çalması da gerekmiyor müzik terapi alması için. Yeni doğandan itibaren her yaş grubu ve her hastalıkla çalışabiliyor müzik terapistleri. Yurt dışında hastanelerde, bakım evlerinde, özel eğitim merkezlerinde, okullarda ve hatta cezaevlerinde müzik terapistleri çalışıyor. Yine bu Birinci ve İkinci Dünya Savaşı döneminde cezaevlerinde de müzisyenler çalışmaya başlıyor. Tıpkı hastanelerde olduğu gibi. Hı hı. Ve orada müzisyenler çalışmaya başladıktan sonra şiddet olaylarının azaldığını fark ediyorlar. Günümüzde zaten artık müzik terapistleri var ve bu işi müzik terapistleri profesyonel olarak hani mesleklerini gidip orada uygulayabiliyorlar.
Hı hı. Bu eğitim ne kadar sürüyor? Bir müzik terapisti olabilmek için o müzik eğitiminin sonrasından bahsediyorum tabii. Ne kadarlık bir süre eğitim hı hı. almaları gerekir?
Yurt dışında lisans programı 4 yıl ama 4 yılı örneğin Amerika'da 4 yıl müzik terapi okuduktan sonra müzik terapist olamıyorsunuz. Hmm. 1200 saat staj yapmanız gerekiyor. Deneyimli bir müzik terapistinin yanında staj yapmanız gerekiyor. Daha sonra çok büyük bir sınava giriyorsunuz. O sınavı geçerseniz müzik terapist oluyorsunuz.
Oldukça
ama
da zor gözüküyor,
değil mi? Müzik terapi eğitim aslında biten bir eğitim de değil.
Evet.
Hem eğitim sırasında hem sonrasında süpervizyon süreçleri devam ediyor. Örneğin eğitim içerisinde sizin de terapi almanız gerekiyor. Bir terapiste gitmeniz gerekiyor. Bunun müzik terapist olması gerekmiyor illaki ama örnek veriyorum bir ülkede 200 saat terapi almış olmanız gerekiyor. O süreçten sizin de geçmeniz gerekiyor.
Yani bir müzik terapistinin de aslında o terapiden geçmiş olması gerekiyor.
Yine,
doğru
yani,
mu anladım?
Müzik terapi olması şart değil. Bir sözel terapi de olabilir. Ama terapiye gitmek zorundasınız.
Ülkemizde nasıl?
Ülkemizde henüz üniversitede başlamadı eğitimi. Hmm. Az önce bahsettiğim gibi hani üniversitelerin verdiği sertifikalar var Sağlık Bakanlığı onaylı.
Uluslararası standartların
çok az. 180 saat gibi. Yani en büyük amacımız bir üniversitede müzik terapi bölümünü kurmak, müzik terapistler yetiştirmek.
Evet, siz de bu amacı güttüğünüze göre anladığım kadarıyla böyle bir amaç doğrultusunda da emin adımlarda ilerliyorsunuz. Evet. İnşallah en yakın zamanda bu amacınıza ulaşır ve müzik terapi anlamında lisans düzeyinde bir eğitim verilmeye başlanır üniversitelerimizde.
Umarım,
bunu
evet.
dileyelim. Son olarak teknikten de biraz bahsetmenizi rica edebilir miyim? Çünkü müzik deyince aklımıza ses de geliyor, enstrüman da geliyor. Nasıl hangi enstrümanlar kullanılarak örneğin bu teknik geliştiriliyor?
Şimdi yine terapi modellerinden temel alan pek çok model var müzik terapide de. İşte Bonnie rehberliği, İmgelen ve müzik modeli, Nordhoff Robbins modeli, analitik müzik terapi, Benenzon, davranışçı müzik terapi modeli gibi modeller var. Bir de metotlarımız var. Besteleme, doğaçlama, yaratma, yeniden yaratma gibi metotlar ve bu metotların altında onlarca teknik var. Örneğin besteleme metodu altında siz hastayla ya da danışanla bir şarkı besteleyebilirsiniz. Geçenlerde izledim, Amerika'da yine bir hastanede bir tane böbreği alınıyor bir çocuğun, çocuk hasta ve müzik terapistiyle birlikte alınan böbreğine veda ettiği
bir
şarkıyı evet besteliyor, sözlerini çocuk yazıyor ve müzik terapistiyle birlikte besteleyip çalıyorlar. Var olan bir şarkının sözleri değiştirilebilir, melodisi değiştirilebilir, doğaçlama dediğimiz serbest doğaçlama yapılabilir. Dediğim gibi çok fazla teknik var. Yine pasif metot dediğimiz reseptif metot içerisinde de pek çok teknik var. İşte rehberleyip gelen ve müzik bunlardan bir tanesi. Kişiye işte müzik dinletirsiniz. O sırada zihninde bir takım imgeler canlanır. Bu terapistle daha sonra o imgeler üzerinden konuşur ve terapinin sonunda bunu başka bir forma dönüştürür. Bir kilden heykel yapabilir, resim yapabilir gibi pek çok
metot var. Yayın süremize sığmayacak. Var. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten çok çok özel bir alan. Çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiğiniz bilgiler için hem bu alandaki önemli çalışmalarınız için inşallah devamı gelir ülkemizde de. Açtığınız yol gerçekten çok çok güzel, çok özel bir yol. Bu alanda ihtiyacı olan tüm bireyleri de müzik terapi almaya davet edelim biz dinleyicilerimizi. Sevgili dinleyiciler, Müzik Terapi Derneği Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Burçin Uçaner Çiftdalöz stüdyo konuğumuzdu. Müzik terapiyi konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
vardır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Gözler kalbin aynasıdır. Onlar gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar.
yaşayan türküler.
Yıl 1946. Aylardan Temmuz. Muğla'nın Genevez ve Koz Ağaç köyleri civarındaki ormanlarda bir yangın çıkar. Yangın kısa sürede kontrol altına alınır, etrafı çevrilir. O sırada Mustafa ve Tevfik adlı iki samimi dost ve birbirini seven iki arkadaş Belen kahvesine oturmuş dama oynamaktadırlar. Tevfik Cezayir, Genevez köyünün muhtarıdır. Aynı zamanda yörede herkesin yardımına koşan ve sevilen bir kişidir. Orman koruma ve bakım memuru Sarı Mehmet, etrafı çevrilen yangının kontrolden çıkmaması için Belen kahvesine gelerek muhtardan bekçi ister. Muhtar, iş zamanı olması sebebiyle bekçi vermek istemez. Bu konuda ormancı tuttuğu zaptı Tevfik'e imzalatmak ister. Muhtar Tevfik, oyunun kritik anı olsa gerek ki ormancının isteğini yerine getirmek istemez. Olaya kızan ormancı, dama masasındaki taşları devirir. Diğer oyuncu Mustafa, dökülen taşları yerinden toplar ve ormancıya ''Sen sarhoşsun, çek git'' der. Ormancı inatlaşır, söz anlamaz. İkinci kez masayı devirir. Bu kez Mustafa ile aralarında tartışma çıkar. Mustafa sinirlenerek ormancıya tokat atar. Ormancı Sarı Mehmet bir gün öncesi ödünç aldığı kamayı çeker ve Mustafa'yı kolundan yaralar. Mustafa olayın şokuyla tabancasını çıkartır ve bu esnada oyun arkadaşı Muhtar Tevfik yapma diyerek silahın üzerine atılır. Bir kaza sonucu Mustafa'nın tabancası iki kez patlar ve çıkan kurşunlar Tevfik'e değer. Mustafa, arkadaşı Tevfik'le ilgilenirken ormancı kaçar. Ama onu da Mustafa silahıyla topuğundan ve kalçasından yaralar. Köylüler Mustafa'yı yatıştırırlar ve daha fazla olay çıkmaması için tabancasını elinden alırlar. Muhtar Tevfik ise Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak aldığı yaralar sonrası kan kaybından ölür. İşte bu kaza sonucu meydana gelen bir ölüm olayını konu alan Ormancı Türküsü, Muğla folklorik değerlerinin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Türkünün yörede bilinen en önemli kaynak kişisi kemancı Tahir Usta'dır. Kemancı Tahir Erdinç aslen Muğla merkeze bağlı Yeşilyurtludur. Dişsiz oğullarındandır. 1936-1939 yılları arasında Alişar Deresi değirmenlerini kiralar. Alişar Deresi'nden sonra yatağına yerleşir. Düğünlere Yatağan Köyü'nden zurnacı Muhammed'le birlikte gitmiştir. Bazen de onun evinde kalmıştır. 1959 yılında yatağında vefat etmiştir. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı, çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Genevez'in suları hoştur içmeye, içinde köprüsü var gelip geçmeye. Tevfik'imi vurdular hiç mi hiçine? Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Genevez'in ortasında değirmen döner. Değirmenin suları dağından iner. Ormancıya atılan kurşun Tevfik'e değer. Tevfik'imin acıları yürekler deler. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı.
Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı, çekmiş kafayı. Köprüsü var gelip geçmeye. Tevhimi vurdular hiç mi hiçine, hiç mi hiçine. Yazık ettin orman köyün iki genci. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Aman orman,
yaşayan türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşayan Türküler köşemizle sizlerle birlikteydik ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyoruz.
Gözlerin bana dokunmadıkça şu aklım başımdan bıraktır bir an. Gün olup benden usanmadıkça gecem günümden uzaktır. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Sözlerin bana yazılmadıkça meyalin içimde mecazdır lila. Ezgiler senden duyulmadıkça makamın dilimde hicazdır lila. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya?
Sen ve ben Lila, sen ve ben, sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben, gamlı bir şiirin uyaklarıyız.
Gözlerini alıp ta giden misin?
misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim.
Hayatın sesleri.